88. Hakaret. Büşamp dışarı çıktıklarında Morcerf'i durdurdu.
''Beni dinleyin.'' dedi. ''Size az önce Monsieur Danglars'ın evinde açıklama istemeniz gereken kişinin Monte Cristo olduğunu söylemiştim. Öyle değil mi?''
''Evet, zaten oraya gidiyoruz.''
''Bir dakika Morcerf, Conte gitmeden önce biraz düşünün.''
''Neyi düşünmemi bekliyorsunuz ki?''
''Durumun ciddiyetini.''
''Burada Monsieur Danglars'a gitmekten daha ciddi bir durum mu var?''
Evet, Monsieur Danglars para babası. Bildiğiniz gibi sermayesini kolayca düello etmeyecek kadar önemser bunlar. Diğeri ise tam tersine, en azından görünüşü itibariyle soylu bir beyefendi. Ama bu soylu beyefendi maskesi altında bir kiralık katil olabileceğinden endişelenmiyor musunuz?
Endişelendiğim tek şey dövüşmeyi kabul etmeyen bir adamla karşılaşmak.
Ah, içiniz rahat olsun, dedi Büşamp. O adam dövüşecek. Hatta bir şeyden, çok iyi dövüşmesinden endişeleniyorum. Dikkatli olun.
Dostum, dedi Morcerf zarif bir gülümsemeyle. Benim de istediğim bu. Yaşayacağım en mutlu olay babam için öldürülmek. Hepimizin onurunu bu kurtaracak.
Anneniz bunu duyduğunda ölecek.
Zavallı annem, dedi elini gözlerine götüren Albert. Bunu çok iyi biliyorum ama utançtan ölmesi yerine bu darbeyle ölmesini yeğlerim.
Kararınızı verdiniz mi Albert?
Evet.
Tamam o zaman. Ama onu konağında bulabilecek miyiz?
Kuşkusuz benden birkaç saat sonra geri dönmüştür.
Arabaya binip Şanzeliz Caddesi 30 numaraya gittiler. Büşamp tek başına inmek istedi. Ama Albert, düelloya sebep olan olayın normal olmadığını, bu yüzden kendisinin de normal kurallara bağlı kalmayacağını söyledi. Genç adam tüm bu olup bitenleri kutsal bir davaymış gibi gördüğünden, Büşamp onun isteklerini kabul etmek zorunda kaldı ve Morcerf'in söylediğini yaparak onu izlemekle yetindi. Albert, kapıcı kulübesinden merdivenlere kadar olan mesafeyi bir hamlede kat etti. Onu Baptiste'in karşıladı. Kont gerçekten de geri dönmüştü ama o sırada banyo yapıyordu ve kim olursa olsun içeri alınmaması talimatı vermişti.
''Peki ya banyodan sonra?'' diye sordu Morcerf.
''Monsieur akşam yemeğini yiyecek.''
Peki akşam yemeğinden sonra?
Monsieur bir saat istirahat edecek.
Daha sonra?
Daha sonra operaya gidecek.
Bundan emin misiniz?
Diye sordu Albert. Kesinlikle. Monsieur saat tam 8'de atların hazır olmasını istedi.
Çok güzel.
Diye karşılık verdi Albert.
İşte bilmek istediğim buydu.
Ardından Büşamp'a dönerek,
Büşamp, yapacak bir işiniz varsa hemen yapın. Bu akşam bir randevunuz varsa yarını erteleyin. Operaya gitmek için size güvendiğimi biliyorsunuz. Mümkünse Şatarona'yı da bana gönderin.
Albert'in izin vermesinin ardından onu 8'e çeyrek kala almaya geleceğini söyleyerek uzaklaştı. Evine dönen Albert, Franz'a, Debrie ve Morel'e kendilerini akşam operada görmek istediği haberini gönderdi. Ardından dünkü olaydan sonra kimseye kapısını açmayan ve odasında kapanan annesini ziyarete gitti. Onu bu genel aşağılanmanın kederiyle yıkılmış bir halde yatağında buldu. Albert'i görmek Mercedes üzerinde beklenen etkiyi yarattı. Oğlunun elini sıktı ve hıçkırıklara boğuldu. Yine de döktüğü gözyaşları sakinleşmesine yardımcı olmuştu. Albert annesinin yanında bir an sessizce ayakta bekledi. Solgun yüzünden ve çatılmış kaşlarından aldığı intikam kararının yavaş yavaş yumuşadığı anlaşılıyordu.
''Anneciğim, Monsieur de Morcerf'in herhangi bir düşmanının olup olmadığını biliyor musunuz?''
diye sordu. Genç adamın babam demediğini fark eden Mercedes ürperdi.
Dostum, kontun konumundaki kişilerin hiç farkına varmadıkları birçok düşmanı vardır. Zaten bilinen düşmanlar sizin de bildiğiniz gibi en tehlikeli düşmanlar değildir.
Evet, bunu biliyorum. Bu yüzden sizin ferasetinize güveniyorum. Anneciğim, siz gözünden hiçbir şey kaçmayan üstün bir kadınsınız.
Bunu neden söylüyorsunuz?
Çünkü örneğin düzenlediğiniz balo akşamında Monte Cristo'nun bizim evde hiçbir şey yiyip içmediğini fark ettiniz.
Mercedes ateşi çıktığından alev alev yanan kolunun üzerinde titreyerek doğruldu.
Monsieur de Monte Cristo diye haykırdı. Bunun bana sorduğunuz soruyla ne ilgisi var?
Anneciğim, sizin de bildiğiniz gibi Monsieur de Monte Cristo biraz doğulu sayılır. Ve doğulular intikamlarının şiddetinin dozunu düşürmemek için düşmanlarının evinde hiçbir şey yiyip içmezler.
Monsieur de Monte Cristo'nun bizim düşmanımız olduğunu mu söylüyorsunuz Albert?
Diye karşılık verdi. Yüzü üzerinde yattığı çarşaftan daha beyaz kesilen Mercedes.
Monsieur de Monte Cristo bize sadece çok kibarca yaklaştı. Monte Cristo sizin hayatınızı kurtardı. Onu bizimle siz tanıştırdınız. Ah oğlum, sizden rica ediyorum. Böyle bir düşünceyi zihninizden uzaklaştırın ve size bir tavsiyede bulunacağım. Daha doğrusu sizden bir şey rica edeceğim. Onunla iyi geçinin.
Anneciğim, diye yanıtladı genç adam kasvetli bir bakışla. Benim bu adamla iyi geçinmem için gerekçeleriniz var.
Benim mi? Diye haykırdı yüzü solduğu hızla kızaran ve ardından neredeyse hemen eskisinden daha çok solan Mercedes.
Evet, kuşkusuz ve bu gerekçe yüzünden bu adam bize kötülük yapmaz, öyle değil mi?
Titreyen Mercedes oğluna sorgulayıcı bir bakış yöneltti. Benimle garip bir şekilde konuşuyorsunuz, dedi Albert'e. Ve sanırım garip ön yargılarınız var. Kont size ne yaptı ki? 3 gün önce onunla birlikte Normandiya'daydınız. 3 gün önce ikimiz de onu en iyi dostumuz olarak görüyorduk. Albert'in dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. Bu gülüşü fark eden Mercedes, hem bir annenin hem de bir kadının içgüdüsüyle her şeyi tahmin etti. Ama temkinli ve güçlü davranarak sarsıntısını ve titremesini gizledi. Mercedes, Albert'in yarıda kestiği sohbeti hemen yeniden başlattı. ''Bana nasıl olduğumu sormaya gelmiştiniz.'' dedi. ''Size açıkça söyleyeyim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Burada kalmanız gerekecek Albert, yanımda olacaksınız. Yalnız kalmamaya ihtiyacım var.''
''Anneciğim.'' dedi genç adam. ''Acil ve önemli bir mesele, sizden bütün gece ayrı kalmamı gerektirmese, emrinizde olduğumu büyük bir mutlulukla söyleyecektim.''
''Ah çok güzel.'' diye yanıtladı iç çeken Mercedes. ''Tamam Albert, bir evladı mahremiyetinden dolayı kölem kılmak istemem.''
Bu sözleri hiç duymamış gibi yapan Albert, annesini selamlayıp dışarı çıktı. Genç adam daha kapıyı kapar kapamaz güvendiği bir hizmetçisini çağıran Mercedes, ona bu akşam Albert'i gideceği her yerde izlemesi ve kendisini hemen haberdar etmesi talimatını verdi. Ardından odacı kadının zilini çaldı ve ne kadar bitkin olursa olsun her duruma karşı hazırlıklı olmak için giyindi. Uşağa verilen görevin yerine getirilmesi hiç de zor değildi. Evine dönen Albert ciddi bir özenle giyindi. 8'e 10 kala Büyüşamp geldi. Şatarona'yı görmüş, ondan perde kalkmadan önce orkestranın arkasındaki yerinde olma sözünü almıştı. İkisi birlikte Albert'in kupa arabasına bindiler. Nereye gideceğini saklamaya hiç gerek görmeyen genç adam yüksek sesle ''Operaya!'' dedi. Sabırsızlığının etkisiyle perde kalkmadan önce operaya girdi. Chateauneuf yerine oturmuştu. Büyüşamp tarafından her şeyden haberdar edildiği için Albert'in ona hiçbir açıklamada bulunması gerekmiyordu. Babasının intikamını almaya çalışan bu oğlun kararı öylesine doğaldı ki Chateauneuf onu düşüncesinden vazgeçirmek için hiç uğraşmadı ve ona yanında olduğunu söylemekle yetindi. Debri henüz gelmemişti ama Albert onun operadaki temsilleri nadiren kaçırdığını biliyordu. Perde kalkana kadar gezindi, koridorlarda ya da merdivenlerde Monte Cristo ile karşılaşmayı umuyordu. Zil sesinin çalması üzerine orkestranın arkasına, Chateauneuf ile Büyüşamp'ın arasındaki koltuğuna oturdu. Ama gözlerini birinci perde boyunca adeta ısrarla kapalı kalmak ister gibi görünen sütunlar arasındaki o locadan ayırmıyordu. Nihayet ikinci perdenin başında Albert'in saatine 100. kez baktığı sırada locanın kapısı açıldı. Ve siyah bir ceket giymiş Monte Cristo içeri girdi. Salona bakmak için dirseğini locanın kenarına dayadı. Morel ardından geliyor ve kız kardeşinin ve eniştesinin nerede olduğunu görmeye çalışıyordu. Onları ikinci sıradaki bir locada fark ettiğinde eliyle selam verdi. Tüm salonu gözden geçiren kont, solgun bir başı ve bakışlarını ısrarla üzerine çekmek istercesine parlayan gözleri fark etti. Onun Albert olduğunu anlasa da allak bullak olmuş bu yüzdeki ifade kuşkusuz onu hiç fark etmemiş gibi davranmaya yöneltti. Bunun üzerine düşüncesini belli eden hiçbir şey yapmadan dürbününü kılıfından çıkardı ve başka bir yöne bakmaya başladı. Ama kont Albert'e baktığını hiç fark ettirmeden gözünü ondan hiç ayırmıyordu ve ikinci perdenin sonunda perde kapandığında şaşmaz ve kendinden emin bakışları orkestranın arkasındaki koltuğundan kalkan ve iki arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan genç adamı izledi. Ardından aynı baş kendi locasının karşısındaki locanın perdelerinde yeniden belirdi. Kont fırtınanın yaklaştığını hissediyordu ve locasının kilidinin döndüğünü duyduğu sırada moralle güleç bir yüzle sohbet etse de her şeye hazırlıklıydı ve neyle karşılaşacağını biliyordu. Kapı açıldı. Monte Cristo ancak o zaman arkasını döndü ve yüzü solmuş bir halde titreyen Albert'i fark etti. Arkasında Büyüşamp ve Chateauneuf vardı.
''Şuraya bakın!''
diye haykırdı. Selamını bakışlarının sıradan nezaketlerinden ayıran iyi niyetli bir kibarlıkla.
İşte süvarim hedefine ulaşmış. İyi akşamlar Mösyö de Morcerf.
Ve kendine garip bir şekilde hakim olan bu adamın yüzünden tam bir içtenlik yansıyordu. Bunun üzerine Morel, Vilkont'un yolladığı ve kendisinden sadece bu akşam operada olmasını rica eden pusulayı hatırladı ve korkunç bir şeylerin yaşanacağını anladı.
''Buraya iki yüzlü kibarca davranışlar ve sahte dostluklar sergilemeye gelmedik.'' dedi genç adam. ''Sayın Kont, sizden bir açıklama istiyoruz.''
Genç adamın titreyen sesi sıktığı dişlerinin arasından güçlükle çıkmıştı.
''Operada bir açıklama mı?'' dedi Kont. Kendisinden son derece emin bir adamın o çifte kişiliğini belli eden çok sakin bir ses tonu ve delici bir bakışla.
''Parislilerin alışkanlıklarını pek bilmesem de buranın açıklama istemenin yeri olduğunu sanmıyorum Monsieur.''
Yine de gizlenen, banyoda, sofrada ya da yatakta oldukları bahanesiyle kendilerine ulaşılamayan insanlar söz konusu olduğunda ilk rastlanılan yerde onlarla konuşmak gerekir.
''Bana ulaşmak zor değildir,'' dedi Monte Cristo. ''Çünkü hafızam beni yanıltmıyorsa daha dün benim evimdeydiniz.''
''Dün Monsieur,'' dedi kafası biraz karışan genç adam. ''Kim olduğunuzu bilmediğim için sizin evinizdeydim.''
Ve Albert bu sözleri söylerken sesini yan localarda oturanların ve koridordan geçenlerin duyacağı şekilde yükseltmişti. Böylece yan locadakiler bakışlarını onlara çevirdiler ve koridordan geçenler Büşamp ve Şatarano'nun arkasında beklemeye başladılar.
''Siz nereden geliyorsunuz Monsieur?'' dedi hiçbir heyecan belirtisi göstermeden. ''Sağduyunuzu kaybetmiş gibi görünüyorsunuz.'' ''Monsieur, sizin kalleşiklerinizi anlamam ve sizden intikam almak istediğimi anlamanızı sağlamam için her zaman makul davranacağım.''
dedi öfkelenen Albert.
''Monsieur, sizi hiç anlamıyorum.'' diye karşılık verdi Monte Cristo. ''Sizi anlamış olsam bile bu kadar yüksek sesle konuşmayacaksınız. Burası benim locam Monsieur ve burada herkese karşı sesini yükseltme hakkı sadece bana ait. Dışarı çıkın Monsieur.'' Ve Monte Cristo hayranlık duyulacak bir talimat verircesine kapıyı işaret etti. ''Ah, sizi locanızdan çıkartmayı iyi bilirim.'' diye karşılık verdi Albert. Kont'un gözünü ayırmadığı titreyen ellerindeki eldiveni buruşturarak.
''Tamam.'' dedi Monte Cristo soğukkanlı bir ifadeyle.
''Benimle düello etmek istediğinizi anlıyorum Monsieur ama size vereceğim tavsiyeleri aklınızdan çıkarmayın. Tahrik edici bir şekilde yaygara kopartmak hiç de hoş bir davranış değildir. Gürültü çıkartmak herkes için kabul edilebilir bir şey değildir Monsieur de Morcerf.''
Bu ismin duyulması üzerine bu sahnenin tanıkları arasından şaşkınlık dolu mırıltılar yükseldi. Dünden beri Morcerf ismi herkesin ağzındaydı. Albert bu vurguyu herkesten daha iyi anladı ve eldivenini Kont'un yüzüne fırlatmak için bir hamle yaptı. Ama Morel bileğini kavrarken olayın bir tahrikin sınırlarını aşmasından endişelenen Büşamp ve Chateauneuf onu arkadan tuttular. Ama Monte Cristo ayağa kalkmadan sandalyesini öne doğru eğdi. Sadece elini uzattı ve genç adamın büzüşmüş elleri arasındaki nemli ve ezik büzük olmuş eldiveni kavradı.
''Monsieur,'' dedi ürkütücü bir ses tonuyla. ''Eldiveni fırlatılmış sayıyorum ve onu size bir mermiye sarılmış halde geri göndereceğim. Şimdi locamdan çıkın, yoksa uşaklarımı çağırtıp sizi kapı dışarı ettiririm.''
Kendini kaybeden, ürken, beynine kan hücum eden Albert geriye doğru iki adım attı. Morel de bunu fırsat bilerek kapıyı kapattı. Monte Cristo sanki olağanüstü bir olay yaşanmamış gibi dürbününü alıp gösteriyi izlemeye başladı. Bu adamın yüreği tunçtan ve yüzü heykelden yapılmıştı. Morel kulağına eğildi.
''Ona ne yaptınız?'' diye sordu. ''Ben mi? Kişisel açıdan hiçbir şey.'' dedi Monte Cristo. ''Yine de yaşanan bu garip olayın bir nedeni olmalı.''
Morcerf Kontu'nun başına gelenler bahtsız genç adamı öfkelendiriyor.
''Bunda sizin bir payınız var mı?''
Meclisi babasının ihaneti konusunda Hayde bilgilendirdi.
''Gerçekten de,'' dedi Morel. ''Bunu duymuş, sizinle birlikte bu locada gördüğüm Yunan kökenli Ali Paşa'nın kızı olduğuna inanmak istememiştim.''
''Yine de bu gerçek.''
''Ah tanrım,'' dedi Morel. ''Şimdi her şeyi anlıyorum. Bu olay önceden planlandı.''
''Nasıl yani?''
''Evet, Albert bana bu akşam operaya gelmem için bir pusula gönderdi. Amacı benim size edeceği hakarete tanık olmamdı.''
Muhtemelen, dedi Monte Cristo sarsılmaz sükunetiyle.
Ama ona ne yapacaksınız?
Kime?
Albert'e.
Albert'e ne yapacağımı mı soruyorsun? Diye yanıtladı Monte Cristo aynı ses tonuyla. Burada olduğunuz ve şimdi elinizi sıktığım ne kadar gerçekse, onu yarın sabah ondan önce öldüreceğim de bir gerçek. Morel de Monte Cristo'nun ellerini ellerinin arasına aldı ve ellerinin soğuk ve hissiz olduğunu fark edince ürperdi.
''Ama Kont'' dedi, ''babası onu çok seviyor.''
''Bana böyle şeylerden söz etmeyin.'' diye haykırdı Monte Cristo öfkesini gösteren bir ilk tepkiyle.
''Ona yaptığının hesabını soracağım.''
Afallayan Morel, Monte Cristo'nun elini bıraktı.
''Kont, Kont'' dedi.
''Sevgili Maximilian'' diye araya girdi Kont. ''Dupre'nin şu mısrayı nasıl da hayranlık duyulacak bir şekilde söylediğini dinleyin. Ah Matilde, ruhumun tanrıçası. Bakın, Dupre'nin bu kadar ünleneceğini Napoli'de ilk kez ben fark ettim ve onu ilk ben alkışladım. Bravo, bravo.'' Yapılacak hiçbir şey olmadığını anlayan Morel bekledi. Albert'in çıkardığı olayın sonunda kalkan perde neredeyse hemen kapandı. Kapıya vuruldu. ''Girin.'' dedi sesi hiçbir heyecan belirtisini yansıtmayan Monte Cristo. Büyüşamp göründü. ''İyi akşamlar Monsieur Büyüşamp.'' dedi Monte Cristo sanki gazeteciyi o akşam ilk kez görüyordu. ''Oturun.'' Büyüşamp selam verip içeri girdikten sonra oturdu. ''Monsieur.'' dedi Monte Cristo'ya. ''Az önce sizin de gördüğünüz gibi Monsieur de Morcerf'in yanındaydım.'' ''Yani akşam yemeğini birlikte yediniz.'' dedi Kont gülerek. ''Monsieur Büyüşamp, ondan daha kanaatkar olmanız beni mutlu etti.''
''Monsieur.'' dedi Büyüşamp.
''Albert'in öfkelenerek haksızlık ettiğini ben de kabul ediyorum ve sizden kendi adıma özür dilemeye geldim. Şimdi Sayın Kont, özürlerimi sunduktan sonra... ''Bana Yanya'daki kişilerle ilişkileriniz konusunda bazı açıklamalarda bulunacak kadar nazik biri olduğunuzu size söylemeye geldim. Ardından o genç Yunan kız hakkında bir şeyler soracağım.'' Monte Cristo'nun dudaklarında ve gözlerinde sessizliği dayatan hafif bir tepki belirdi.
''Şuraya bakın.'' dedi Kont. ''İşte tüm umutlarım mahvoldu.''
''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu Büyüşamp.
''Kuşkusuz bana olağanüstülük ünü kazandırmakta acele ettiniz.'' Ben size göre bir Lara, bir Manfred ya da Lord Ruthven'dim. Ardından beni olağanüstü görme eğiliminiz geçtiğinde bu görüntümü değiştirip beni sıradan bir adam gibi göstermek istiyorsunuz. Benden silik, sıradan bir adamın yapacağı gibi açıklama yapmamı istiyorsunuz. Hadi Monsieur Büyüşamp, beni güldürmeyin.
Ama, diye karşılık verdi Büyüşamp kibirle, dürüstlüğün gerektirdiği durumlar vardır.
Monsieur Büyüşamp, diye sözünü kesti Kont. Sayın Monte Cristo kontuna sadece Monte Cristo kontu emir verir. Bu yüzden lütfen bu konu hakkında tek bir söz etmeyin. Ben istediğimi yaparım ve bana inanın ki her zaman en iyisini yaparım.
Monsieur, diye yanıtladı genç adam. Onurlu insanları böyle sözlerle geçiştiremezsiniz. Onurun güvenceleri olmalıdır.
Monsieur, ben canlı bir güvenceyim, dedi Monte Cristo
gözlerinde tehditkar şimşekler çakmasına rağmen kayıtsız bir ifadeyle. ''İkimiz de damarlarımızdaki kanı dökmek istiyoruz. İşte karşılıklı güvence. Bu yanıtı Vilkont'a iletin ve ona yarın sabah onda kanının rengini görmek istediğimi bildirin.''
''Bu durumda bana sadece düellonun kurallarını belirlemek kalıyor.'' dedi Büyüşamp.
''Bu hiç umurumda değil Monsieur.'' dedi Kont. ''Böylesine önemsiz bir şey için gösterimi berbat etmek gerekmezdi. Fransa'da kılıçla ya da tabancayla, sömürgelerde karabinayla, Arabistan'da hançerle düello edilir.'' Adamınıza bana hakaret ettiği halde sonuna kadar sıra dışı olmak için silah seçme hakkını kendisine bıraktığımı söyleyin. Ve hiç tartışmadan, hiç karşı çıkmadan her koşulu kabul edeceğim. Her koşulu anlıyorsunuz değil mi? Hatta düelloyu her zaman ahmakça bir yöntem olan kura çekimine bile bırakacağım. Ama bu yöntem benim için diğerlerinden farklıdır. Kazanacağımdan eminim.
Kazanacağınızdan eminsiniz, dedi Büyüşamp Kont'a ürkmüş gözlerle bakarak.
Elbette, dedi hafifçe omuz silken Monte Cristo. Aksi takdirde Monsieur de Morcerf'le dövüşmezdim. Onu öldüreceğim. Böyle olması gerekiyor, böyle olacak. Sadece bu akşam bana silahı ve saati bildirin. Gecikmeyi sevmem.
Tabancayla, saat 8'de Vicennes ormanında, dedi.
Karşısında kendini beğenmiş bir palavracı mı, yoksa doğaüstü bir varlık mı olduğuna karar veremediği için ne yapacağını şaşıran Büyüşamp.
Peki Monsieur, dedi Monte Cristo. Şimdi her şey halledildiğine göre sizden gösteriyi izlemem için izin vermenizi rica ediyorum. Ayrıca dostunuz Albert'e bu akşam bir daha yanıma gelmemesini, tatsız kabalıklarıyla kendisini gülünç duruma düşüreceğini söyleyin. Evine dönüp uyusun.
Büyüşamp afallamış bir halde dışarı çıktı.
Şimdi, dedi Morel'e dönen Monte Cristo, size güvenebilirim değil mi?
Kuşkusuz, dedi Morel. Benden dilediğinizi isteyebilirsiniz. Yine de...
Ne var?
''Sayın Kont, gerçek nedeni bilmem benim için çok önemli.''
''Demek isteğimi reddediyorsunuz.''
''Hayır.''
Gerçek neden mi Morel? Dedi Kont. O genç adam bu nedeni bilmeden körü körüne hareket ediyor. Gerçek nedeni sadece ben ve Tanrı bilir. Ama size onurum üzerine yemin ederim Morel. Nedeni bilen Tanrı bizim yanımızda olacak.
Bu benim için yeterli, dedi Morel. İkinci tanığınız kim olacak?
Paris'te böyle onurlu bir davranışta bulunmasını istemek için sizden ve enişteniz Emmanuel'den başka kimseyi tanımıyorum Morel. Emmanuel'in bana yardımcı olacağını düşünüyor musunuz?
Ona kendime olduğu kadar güvenirim.
Tamam, bana gereken de bu. Yarın sabah 7'de evimde olacaksınız, değil mi?
Evinizde olacağız.
İşte perde kalkıyor. İzleyelim. Bu operanın tek bir notasını kaçırmamak gibi bir alışkanlığım vardır. Guillaume Tell'in bestesi harikadır.